Kitabın adı Ölümsüz Ölüm, yazarı Nora Roberts. 21. ayrım. 20. bölüm. Bu kadar çabuk geçen bir hafta daha olmamıştı. Eve kendini son derece yalnız hissediyordu. Savcılık bürosu ve kendi komutanı da dahil olmak üzere herkes soruşturmanın kapandığını düşünüyordu. Jerry Fitzgerald'ın cesedi yakılıp kül olmuş, son sorgulaması tutanaklara geçmişti. Medya her zamanki gibi çılgınlık nöbetine tutulmuştu. Top modelin gizli hayatı, kusursuz güzellikteki yüzün arkasındaki katil, ölümsüzlük hakkındaki soruşturma ölümlere neden oldu. Eve'in başka işleri, başka sorumlulukları ve yürütmekte olduğu başka soruşturmalar vardı. Ama her boş anını bu konu üzerinde düşünerek, kanıtları yeniden gözden geçirerek ve yeni teoriler geliştirerek geçiriyordu. Nihayet Peabody ona bu işin peşini bırakmasını söyledi. Rourke'un ricası üzerine düğüne ilişkin bazı ayrıntılarla ilgilendi. Ama onun ikram şirketleri, şarap türleri ve konukları masalara yerleştirme planları konusunda bilgisi yoktu. Sonunda gururunu ayaklar altına alıp her şeyi yüzünde alaycı bir ifadeyle sırıtmakta olan Somerset'e bıraktı. Somerset de ona bir öğretmen tavrıyla Rourke'un konumundaki birinin karısının bu gibi şeyleri öğrenmesi gerektiğini söyledi. Eve ona canın cehenneme dedi ve ikisi de en iyi yaptıkları işi yapmış olmanın verdiği huzurla birbirlerinden uzaklaştılar. Bütün bunların altında Eve birbirlerinden hoşlanmaya başlamış olmalarından korkuyordu. Rourke kendi bürosundan Eve'in bürosuna geçti. Ertesi gün evleneceklerdi. Evlenmelerine 24 saatten az bir zaman kalmıştı. Müstakbel gelin gelinliği konusunda huysuzlanıp kokulu sabunlarla banyolar yapıyor, gelecek hayatına ilişkin hayaller mi kuruyordu? Hayır. Kamburunu çıkarmış, bilgisayarının başında oturuyor, onunla mırıl mırıl konuşuyor, parmaklarıyla saçlarını karıştırıyordu. Gömleği lekeliydi, kahve dökmüştü. İçinde kurumuş bir sandviç bulunan bir tabak yerde duruyordu. Kedi bile bu sandviçin yüzüne bakmıyordu. Rourke onun arkasında durdu ve bilgisayar ekranında Fitzgerald dosyasını görünce hiç şaşırmadı. Genç adam Eve'in inatçılığına hayrandı. Acaba Fitzgerald'ın ölümünün onun ne kadar üzdüğünü Rourke'dan başkasının anlamasına fırsat veriyor muydu? Hayır, elinde olsa bunu Rourke'dan bile gizlerdi. Rourke onun suçluluk duyduğunu, üzüldüğünü ve kızı acıdığını biliyordu. Bir de görev duygusu vardı. Bütün bunlar yüzünden dosyayı kapatamıyordu. Sanki bu dosyaya görünmeyen zincirlerle bağlıydı. Genç adamın onu sevmesinin nedenlerinden biri buydu. Bu durup dinlenmek bilmeyen mantıklı beyindeki duygu kapasitesi. Eve başını kaldırınca Rourke onun tepesine öpmek için eğildi. Genç kadının başı erkeğin çenesine hızla çarpınca ikisi de küfrü bastılar. Rourke'un canı yanmıştı ama gülüyordu. Aman Tanrım! Eliyle dudağındaki kanı sildi. Romantik bir ilişkiyi tehlikeli bir iş haline getiriyorsun. Sessizce arkama sokulmamalıydın. Yüzünü buruşturarak tepesini ovaladı. Zaten başı ağrıyordu. Şimdi tepesi de zonklamaya başlayacaktı. Senin Fini ve birkaç ehli keyif arkadaşınla birlikte kadınların ırzına geçmek ve kenti yağmalamak üzere dışarı çıkacağınızı sanıyordum. Bekarlığa veda partisi bir korsan istilası değildir. Barbarlığın başlamasına biraz vakit var. Eve'in çalışma masasının köşesine oturdu ve kızı seyretmeye başladı. Eve, bu işe ara vermen gerek. Rourke sabırlı bir yüz ifadesiyle kaşlarını kaldırırken genç kadın, ''Bütün işlere 3 hafta ara vereceğim, unuttun mu?'' diye tısladı. ''Kusura bakma, huysuzluk ediyorum ama bunun üstesinden gelemiyorum Rourke. Geçen hafta en az 5-6 kez bu konu üzerinde daha fazla düşünmemeye karar verdim ama yapamadım. Kafandakileri bana anlat.'' Bu kimi zaman yararlı olur. Peki, Eve sandalyesini geri itip ayağa kalktı. Odanın içinde dolaşmaya başladı. Neredeyse kediyi eziyordu. Jerry kulübe gitmiş olabilir. Bazı zengin ve ünlü kişiler bu gibi döküntü yerlerde eğlenmekten hoşlanırlar. Pandora bunu yapardı. Kesinlikle. Bu kişilerin oradaki müşterilerle ortak bir yanları var. Bu nedenle Jerry de oraya gidip Boomer'ı orada görmüş olabilir. Bir tanıdığı ona Boomer'ın orada olduğunu haber vermiş de olabilir. Bunları söylerken onun Boomer'ı tanıdığını varsayıyorum. Ama bundan kesinlikle emin değiliz. Diyelim ki işini onunla birlikte ya da onun aracılığıyla yürütüyordu. Boomer'ı orada görüyor ve çenesini tutamadığını fark ediyor. O artık tehlikeli biridir. Görevini tamamlamış ve bundan böyle zararlı olabilecek biri. Buraya kadar mantıklı. Eve başını salladı. Hala oturmamıştı, dolaşmaya devam ediyordu. Pekala, Boomer'la Heta Moppet birlikte özel odadan çıkınca Jerry onu görür. Onun Heta'ya neler söylemiş olabileceği konusunda endişeye kapılmıştır. Kadını etkilemek için övünmüş ya da uyuşturucu bağlantısından söz etmiş olabilir. Boomer da başının belada olduğunu hissedecek kadar kurnazdır, kaçar ve saklanır. Heta ilk kurbandır. Onun yok edilmesi gerekmektedir çünkü bazı şeyler biliyor olabilir. Rastgele bir şiddet gösterisi sonucunda kadın devreden çıkar. Üzerindeki kimlik alınmıştır. Bu şekilde kimliğinin belirlenmesi, kulüp ve Boomer'la onun arasında ilişki kurulması daha fazla zaman alacaktır. Zaten bu noktada kimsenin işin bu kadar derinine gideceğini sanmıyorum. Bu işi yapanlar da benim gibi düşünmüş olmalılar. Ama seni hesaba katmadılar. Evet, doğru. Boomer'da numune ve formül vardı. Boomer, hırsızı konusunda yetenekliydi ama akıllı bir adam olduğunu, doğru karar verdiğini söyleyemem. Belki daha fazla para, pastadan daha büyük bir pay istemiş olabilir. İşini ise iyi yapardı. New York polis örgütünde çalışan bir avuç insanın dışında kimse onun muhbir olduğunu bilmiyordu. Bunu bilenler de senin işbirliğini ne kadar ciddiye aldığının farkında değillerdi. Rourke başını öne doğru uzattı. Sen olmasaydın, onun ölümü uyuşturucu çeteleri arasındaki bir anlaşmazlığın sonucu ya da kendisiyle aynı işi yapan birinin herhangi bir nedenle intikam almak istemesi olarak kabul edilecek ve üstünde bile durulmayacaktı. Doğru. Ama Jerry işi ağırdan aldı ve biz Boomer'ın odasında malı bulduk ve olaya bu açıdan bakmaya başladık. Aynı zamanda gözlerimi Pandora'ya diktim. Bu hikayeyi ve onun öldüğü gece olup bitenleri biliyorsun. Suçu Mavis'e yüklemek hem olumlu hem de olumsuz bir şanstı. Bir günah keçisi bulmuş olmak Jerry'e zaman kazandırdı. Soruşturmanın baş sorumlusu olan polisin yakını olan bir günah keçisi. İşte olumsuzluk burada. Hayatım boyunca kaç kere bir dosyayı elime aldığımda işe baş sanının masum olduğundan kesinlikle emin olarak başladım. Bütün kanıtlara, her şeye rağmen böyle bir şey bir daha olmaz. Bilmem, birkaç ay önce aynı şeyi benimle de yaşadın. O zaman bilmiyordum, hissediyordum. Bir süre sonra emin oldum. Ellerini ceplerine sokup tekrar dışarı çıkardı. Mavis'in durumunda ilk andan beri biliyordum bunu onun yapmadığını. Biliyordum. Bu nedenle olaya başka bir açıdan yaklaştım. Şimdi üç olası zanlı görüyorum. Üçünün de cinayet işlemek için nedenleri ve fırsatları var. Zanlılardan birinin olayı harekete geçiren uyuşturucuya bağımlı olduğuna inanmaya başlıyorum. Şimdi sence Doğu yakasındaki bir uyuşturucu satıcısının neden devreden çıkarılmak istendiğini ne zaman düşünmeye başlamalıyım? Metot aynı. Niçin? Bu anlaşılması kolay olmayan bir nokta Rourke. Bir türlü anlayamıyorum. Hamam böceğine ihtiyaçları kalmamıştı. Boomer'ın ona bu konuda ayrıntılı bilgiler vermesini engelleyecek nedenler sayılamayacak kadar çok. Ama bu adamı öldürüyorlar ve kanında aynı uyuşturucuya rastlanıyor. Dikkati başka yöne çekmek için işlenmiş bir cinayet olabilir. Rourke bir sigara çıkarıp yaktı. Eve saatlerden beri ilk kez gülümsedi. İşte senin bu yanına bayılıyorum dedi. Beynin yasa dışı yaşayan biri gibi işliyor. Evet, bu cinayet ortalığı karıştırmak, polisleri şaşırtmak için işlenmiş olabilir. Şimdi hamam böceğiyle mantıklı bir bağlantı arayıp dursunlar. Bu arada Redford kendi adına ölümsüzlük imal edip duruyordu. Ürünü Jerry'e sattı. Denemesi için ona ödeme yaptı ama o andan sonra kıza verdiği her şişe için yüklü bir para alarak bunun acısını kat kat çıkardı. Kurnaz bir iş adamı olarak bir yatırım yaptı, uğraş verdi. Eden kolonisinden bir bitki örneği alma riskine girdi. Rourke, iki dedi ve Eve'in yüzündeki şaşkınlık ifadesini görmek zevkine vardı. İki mi? İki saksı bitki ısmarlamış. Gezegenimize dönerken Eden'e uğradım ve Engrave'in kızıyla konuştum. Ona gezegenimizden kimlerin ölümsüzlük çiçeğinden aldığını araştırmaya vakit bulabildi mi diye sordum. Redford ilk olarak 9 ay önce sahte bir isim ve sahte bir lisans kullanarak bir saksı ölümsüzlük çiçeği ısmarlamış. Ama isim ve lisansın kimlik numaraları aynıymış. Bu çiçeği Vegas 2'deki bir çiçekçiye göndertmiş. Bu adam yasak bitki ticareti yaptığı konusunda kuşkulu bir şöhrete sahipmiş. Mermer bir çanağa sigarasının külünü silkmek için durdu. Bana kalırsa bitki oradan nektarın damıtıldığı bir laboratuvara gönderildi. Bunu bana niçin daha önce söylemedin? Şimdi söylüyorum, bu bilgiler 5 dakika önce kesinleşti. Belki Vegas 2'deki güvenlik örgütüyle bağlantı kurarak çiçekçinin sorgulanmasını sağlayabilirsin. İletişim cihazına sarılıp bu doğrultuda emirler verdi. Bir yandan da küfürler savuruyordu. Onu konuşturabilseler bile herifi buraya getirtmek için bir yığın bürokratik işlem gerekecek. Bu da haftalar sürer. Eve ellerini ovuşturuyordu. Bunun peşinde olduğundan bana bahsedebilirdin. Eğer bir sonuç çıkmasaydı hayal kırıklığına uğrayacaktın. Bana teşekkür etmelisin. Bakışları ciddileşti. Eve, unutma ki bu durumda fazla bir değişiklik yapmıyor. Evet ama bu Redford'ın bize söylediğinden çok daha uzun bir zamandır kendi adına çalıştığını gösteriyor. Yani sustu ve bir koltuğa çöktü. Bu işi Jerry'nin yapmış olabileceğini biliyorum Rourke. Ama tek başına yapmış olamaz. Yangın dairesinden güvenliğe fark ettirmeden çıkmış olabilir. Onu uyurken bırakıp adama hissettirmeden geri dönmüş olabilir. Her seferinde yapmış olabilir aynı şeyi. Ya da Young biliyordu. Justin, Jerry için düz duvara tırmanabilirdi. Üstelik o bir oyuncu. Gözünü kırpmadan Redford'ı kurtların önüne atabilir. Ama bu Jerry'ye zarar verecekse asla yapmaz. Bir an başını eğip ellerine baktı. Parmaklarıyla alnını ovaladı. Kızın yapmış olabileceğini biliyorum. Karşısına bir fırsat çıkmış ve o bunu kullanmış olabilir. İşi kendi usulünce bitirmek istemiş olabilir. Bu onun kişiliğine uygun. Ama yine de aksayan bir şey olduğunu hissediyorum. Rourke sakin bir sesle, "Onun ölümünden kendini sorumlu tutman yanlış," dedi. "Senin bundan sorumlu olmadığın açıkça ortada. Bir de suçluluk duygusunun mantığı gölgelediğini unutmamalısın." "Evet, biliyorum." Eve yine ayağa kalktı, huzursuzdu. "Bu soruşturma benim için diğer soruşturmalar kadar kolay olmadı. İşin içine farklı şeyler karıştı. Mavis, babamla ilgili olayları hatırlamam. Ayrıntıları atladım, gereksiz bağlantılar kurdum. Bütün bunlar dikkatimi dağıttı." Rourke, "Düğünün de katkısı oldu değil mi?" diye sordu. Eve hafifçe gülümsemeyi başardı. "Bu konuda fazla düşünmemeye çalıştım. Lütfen alınma, bu seninle ilgili bir şey değil. Düğünü bir formalite olarak kabul et. Biraz süslü bir anlaşma töreni. Bir yıl önce henüz birbirimizi tanımadığımızı hiç düşündün mü? Çoğu zaman birlikte yaşadığımız halde farklı şeylerle uğraştığımız ve birbirimize karşı hissettiklerimizin uzun vadeli bir beraberlik için yeterli olmayabileceği hiç aklına geldi mi?" Rourke ona kararlı bakışlarla baktı. "Düğünden bir gece önce beni kızdırmaya mı çalışıyorsun?" "Seni kızdırmaya çalışmıyorum Rourke. Bu konuyu sen açtın. Ben de aklıma takılan bu noktaları seninle konuşmak istedim. Bunlar mantıklı sorular ve mantıklı cevapları olması gerek." Rourke'un bakışları karardı. Eve uyarıyı hissetti ve fırtınaya hazırlandı. Ama genç adam ayağa kalktı ve öylesine buz gibi bir soğukkanlılıkla konuşmaya başladı ki genç kadın ürperdi. "Benimle evlenmekten vaz mı geçiyorsun Teğmen?" "Hayır, seninle evleneceğimi söyledim. Sadece düşünmemiz gerektiği kanısındayım." Bunları kırık dökük bir sesle söylediği için kendisinden nefret etti. "O zaman sen düşün ve mantıklı cevaplarını bul. Benim cevaplarım var." Saatine baktı. "Geç kalıyorum. Mavis aşağıda seni bekliyor." "Niçin?" "Bunu ona sor." Sesi biraz sinirliydi. Odadan çıktı. "Allah kahretsin." Eve çalışma masasına öyle bir tekme attı ki Galahad gözlerini açıp ona pis pis baktı. Masaya bir tekme daha attı çünkü bedensel acının da kendine özgü ödülleri vardı. Sonra Mavis'i bulmak için dışarı fırladı. Bir saat sonra Down and Dirty Club'a sürüklenmişti. Mavis onu giysilerini değiştirmesi, saçına ve yüzüne farklı bir şekil vermesi, hatta farklı davranması konusunda zorlamıştı. Bu kolay olmadıysa da Eve arkadaşının dediklerini yapmak için çaba göstermişti. Ama kulübe girip de müzik ve gürültü sert bir yumruk gibi yüzüne çarpıp beyninde yankılanınca isyan etti. "Tanrım, Mavis Niçin buraya geldik? Çünkü burası iğrenç bir yer. Böyle olması gerek. Bekarlığa veda partileri iğrenç olur. Tanrım, şu sahnedeki delikanlıya bak. Erkeklik organı ne kadar da büyük. İyi ki akıl ettim de Crack'e bize ön tarafta bir masa ayırmasını söyledim. Daha gece yarısı bile olmadı ama burası neredeyse tıklım tıklım dolu. Eve, evliliğini ilk gece geçerli bir bahane olarak kullandı. Yarın evlenmek zorundayım. Bu yüzden geldik buraya. Aman Dallas, gevşe biraz. Hey, parti başlıyor. Eve şoklara alışıktı. Ama bu gerçekten sersemleticiydi. Erkek bir striptizcinin gösteri yaptığı sahnenin hemen altındaki bir masada Nadine Furst, Peabody, büyük bir olasılıkla Trina olduğunu tahmin ettiği bir kadın ve olamaz, Doktor Mira oturuyordu. Eve gözlerine inanamıyordu. Şaşkınlıktan açılan ağzını kapamaya fırsat bulamadan Crack arkasında belirerek onu kucaklayıp havaya kaldırdı. ''Selam sıska beyaz kız, bu akşam eğleneceğiz. Sana hediye olarak şerefine bir şişe şampanya açıyorum. Eğer bu batakhanede şampanya varsa ben mantarını yemeye hazırım ahbap. Köpürüyor ya, daha ne istiyorsun?'' Kalabalığın alkışları arasında genç kadını kollarının arasında hızla döndürdü ve yakalayıp arkadaşlarının bulunduğu masadaki bir iskemleye oturttu. ''Bayanlar, eğlenmenize bakın. Bir şikayetiniz olursa kulağımın sizde olduğunu unutmayın.'' Nadine sigara içiyordu. ''Ne ilginç arkadaşlarım var Dallas,'' dedi. Burada hiç kimse sigara yasağını düşünmek zorunda değildi. ''Bir içki iç. İçinde ne olduğu bilinmeyen bir içki bulunan şişeyi alıp temizce görünen bir bardağa doldurdu. Biz çoktan içmeye başladık. Mavis masaya otururken üstünü değiştirmesi için onu ikna etmem zaman aldı dedi. Yol boyunca söylenip durdu. Mavis'in gözleri doldu. Bunu benim için yaptı. Eve'in içkisini alıp bir dikişte içti. Sana sürpriz yapmak istedim. Eve loş ışıkta gözlerini kırpıştırarak bana büyük bir sürpriz yaptın. Özellikle de Doktor Mira'yı çağırarak. Bu Doktor Mira öyle değil mi? Mira neşeyle gülümsedi. Kapıdan içeri girdiğimde Doktor Mira'ydım ama şu anda korkarım ki ayrıntılarla ilgilenecek durumda değilim. Şerefe kadeh kaldıralım. Peabody ayağa kalkmıştı ama dengesini korumak için masaya dayanıyordu. İçkinin yarısından fazlasını Eve'in kafasına dökmemeyi başararak bardağını yukarı kaldırdı. Bu kokmuş şehirdeki en sıkı polisin şerefine. Kendisi şahsen benim hayatım boyunca gördüğüm en seksi herifle evleniyor. Teğmen Dallas çok akıllı olduğu için benim cinayet masasına ait olduğumu anladı. Bu benim en büyük idealimdi. Onun şerefine içiyorum. Bunları söyledikten sonra bardağındaki içkinin geri kalanını içip iskemlesine çöktü ve aptal aptal sırıtmaya başladı. Eve elini onun gözlerinin önüne götürüp sallayarak Peabody dedi. Hiç bu kadar duygulanmamıştım. Berbat durumdayım Dallas. Öyle görünüyor. Burada zehirli bakteriler içermeyen bir yiyecek bulunur mu dersiniz? Açlıktan ölüyorum. Müstakbel gelin yemek yemek istiyor. Mavis bir rahibe kadar ciddiydi. Ayağa fırladı. Ben sana yiyecek bir şeyler bulurum. Yerinden kalkma. Mavis bana bak. Eve onu aşağı çekti ve kulağına bana öldürücü olmayan bir içki bul diye fısıldadı. Ama Eve bu senin bekarlığa veda partin. Bunun keyfine varacağım kararlıyım. Ama yarın aklımın başında olmasını istiyorum. Bu benim için önemli. Ah ne tatlı. Mavis yine ağlamaya başlamıştı. Başını Eve'in omzuna yasladı. Evet doğru. Beni şeker yerine kullanabilirsin. Ani bir içgüdüyle Mavis'i kendisine çevirip öptü. Teşekkürler. Bunu senden başkası düşünmezdi. Mavis gözlerinde muzip pırıltılarla Rourke düşündü dedi. Birlikte hazırladık. Bu tam onun yapacağı bir şey değil mi? Eve hafifçe gülümseyerek sahnedeki çıplak vücutlara baktı. Hey Nadine! Gazeteci kızın bardağındaki içkiyi sonuna kadar içti. Sahnedeki şu kırmızı kuyruklu genç sana bakıyor. Öyle mi? Nadine başını o yana çevirip delikanlıya baktı. Cesaretin var mı? Neye cesaretin var mı? Sahneye çıkmaya mı? Ona gelene kadar. O zaman yap. Eve eğilip ona sırıttı. Biraz hareket görelim. Sahneye çıkmayacağımı mı sanıyorsun? Nadine ayağa kalktı. Bir an durup dengesini buldu. En yakınındaki dansçıya, "Hey, yakışıklı!" diye seslendi. "Elini uzat da yanına geleyim." Eve, müşterilerin Nadine'e bayıldığını düşünüyordu. Özellikle de Nadine aşka gelip mor iç çamaşırını çıkardığında. Eve içini çekerek önündeki maden suyuna baktı. Arkadaş seçmeyi bildiği kesindi. "Eğleniyor musun Trina?" "Bedenimden uzaklaşmış gibiyim. Sanırım Tibet'teyim." "Ya, demek öyle." Eve Doktor Mira'ya baktı. Bağırıp çağırarak tezahürat yapmasından onun da yerinden fırlayıp sahneye çıkmak üzere olduğunu hissediyordu. Genç kadın daha sonra ikisinin de bu geceyi hatırlamak istemeyeceklerini düşündü. "Peabody?" Ondan hafif bir tepki almak için bile kolunu iyice sıkması gerekti. "Biraz daha yemek alalım." Peabody, "İşte bunu yapabilirim," diye homurdandı. Eve'in bakışları onun baktığı yere kayınca genç kadın, Nadine'in bedenini rengarenk boyamış 1.90 boyunda bir zenciyle sarmaş dolaş olduğunu gördü. Peabody iki yana yalpalayarak, "Yazık ki göbeğin biraz büyük," dedi. Eve onu kolundan yakaladı. "Jake ona muhallebi göbek diyor. Yağlarımı aldırmak için para biriktiriyorum." "Göbeğinin yağlarını aldıracağına biraz daha jimnastik yap." "Benim göbeğim kalıtımsal." "Kalıtımsal mı?" "Evet, öyle." Eve onu kalabalığın arasından sürükleyerek geçirirken genç kadın iki yana yalpalıyordu. "Bizim ailede herkesin göbeği vardır. Oysa Jake senin gibi sıska kadınlardan hoşlanıyor. O zaman onu def et gitsin." "Bunu yaptım." Peabody kıkırdadı, sonra bara abandı. "Ama önemli olan bu değil, Evie." Eve içini çekti. "Peabody, bir meslektaşıma zayıf bir anında yumruk atmak istemem. Bu nedenle lütfen bana Evie deme." "Tamam, asıl önemli olanın ne olduğunu biliyor musun?" Eve robota "yemek" diye emir verdi. "Her çeşitten bol yemek, 3 numaralı masa." "Niçin önemli olandan söz ediyorsun Peabody?" "Bir ilişki için asıl önemli olan şeyden söz ediyorum. Seninle Rourke'un arasındaki şey asıl önemli olan. Bir bağ, manevi bağlar. Seks bunun cabası. Elbette sen ve Casto bu konuda sorun mu yaşıyorsunuz?" "Hayır. Şimdi dosya kapandığı için fazla görüşmüyoruz. Ortak bir şeyimiz yok." Peabody başını salladı ve gözlerinin içinde şimşekler çaktı. "Tanrım, çatlayacağım. Tuvalete gitmem gerek. Seninle geleyim. Tek başıma halledebilirim." Peabody, Eve'in kolunu tutan elini kibarca itti. "Senin için fark etmeyebilir ama üst rütbeli bir polisin önünde kusmak işime gelmez," dedi. "Nasıl istersen." Ama Peabody tuvalete doğru ilerlerken Eve onu bir kartal gibi gözlüyordu. Yaklaşık 3 saatten beri burada olmalılar diye düşündü. Eğlence güzeldi ama oyun arkadaşlarının karınlarını doyurup güvenli bir şekilde evlerine vardıklarından emin olmak istiyordu. Gülümseyerek bara yaslandı ve mor iç çamaşırıyla masaya oturmuş, Doktor Mira ile ciddi bir konuşma yapmakta olan Nadine'e baktı. Trina başını masanın üstüne dayamış, büyük bir olasılıkla Dalai Lama ile haberleşiyordu. Mavis sahnedeydi, gözleri pırıl pırıl parlayarak şarkı söylüyor, onun şarkısına uyan müşteriler pistte neşeyle dans ediyorlardı. Boğazının yandığını hissedince "Allah kahretsin" diye düşündü. Arkadaşlarının hepsini çok seviyordu. Peabody'nin de onlara dahil olduğuna karar verdi. Yardımcısının sızmadığından ya da boğulmadığından emin olmak için tuvalete bir göz atmaya karar verdi. Salonun ortasına yaklaşırken birisi onu yakaladı. Bu şaşılacak bir şey değildi. Bütün gece kendisine eş arayanların bunu yaptığına tanık olmuştu. Bu nedenle sinirlenmedi ama iyimserlikle kurtulmaya çalıştı. "Yeter ahbap, istemiyorum. Hey!" Koluna atılan çimdik canını yakmaktan çok sinirine dokunmuştu. Ama birisi onu kucaklayıp kalabalığın arasından geçirdi ve özel odalardan birine tıktı. Genç kadın gözlerinin çok iyi görmediğini fark etti. "Allah belanı versin, sana istemediğimi söyledim." Polis kimliğini çıkarmaya çalıştı ama cebini bulamadı. Hafifçe itildi ve daracık yatağın üstüne yuvarlandı. "Biraz dinlen Eve, konuşmamız gerekiyor." Casto onun yanına uzandı ve bileklerini birbirinin üstüne koydu. Rourke'un eğlenecek hali yoktu ama Feeney büyük bir çaba göstererek hedonist bir atmosfer yarattığı için o da kendine düşeni yapıyor, rolünü oynuyordu. Burası erkeklerle dolu bir salondu. Her çeşit insan vardı. Böyle bir şölende bulunmak çoğunu şaşırtmıştı. Teknoloji konusunda üstün yetenekli olan Feeney bilgisayar aracılığıyla Rourke'un yakın iş arkadaşlarının isim ve adreslerini tespit ederek çağırmış, hiç kimse de Rourke'un konumundaki birini reddetmeyi göze alamamıştı. İşte parti başlamıştı. Zengin ve güçlülerle toplumsal basamakları tırmanmakta olanlar, kötü aydınlatılmış bir salona dolmuş, duvarlardaki dev ekranlarda çıplak insanların sundukları akla gelebilecek her türlü çılgın seks oyunlarını seyretmekteydiler. Üç striptizci çoktan soyunmuş, çırılçıplak aralarında dolaşıyordu. Yedinci filoyu mürettebatıyla birlikte batırabilecek kadar bira ve viski vardı. Rourke, bunun güzel bir davranış olduğunu kabul ediyor ve özgürlüğünün son gecesinde Feeney'in kendisinden beklediği gibi davranabilmek için elinden geleni yapıyordu. Feeney, birkaç kadeh İrlanda viskisi içtikten sonra hiç görmediği, büyük dedelerinin bile adım atmadığı bir ülkenin aksanıyla konuşmaya başlamıştı. Al sana bir kadeh viski daha evlat, gerçek bir İrlandalı gibi, aksiletin şerefine, dedi. Rourke kaşını kaldırdı. Kendisi Dublin'de doğmuş, gençliğinin büyük bir kısmını bu kentin caddelerinde ve arka sokaklarında geçirmişti. Ama o bile bu memlekete ve isyancılarına Feeney gibi manevi bağlarla bağlı olduğunu iddia edemezdi. Arkadaşını memnun etmek için, Silainte, dedi içkisini yudumlarken. Aslanım benim. Bana bak Rourke, şu aramızda dolaşan bayanlar sadece seyretmek içindir. Dokunmak yok ha? Kendimi tutmak için elimden geleni yapacağım. Feeney sırıttı ve Rourke'un sırtına öyle bir şamar indirdi ki genç adam sarsıldı. O senin için bir ödül, öyle değil mi? Bizim Dallas. Rourke kaşlarını çatarak içkisine baktı. Evet, öyle. Seni hazır olda bekletecek. Herkese böyle yapar. Kurnaz bir tilki gibidir. Bir şeyin sonunu getirene kadar peşini bırakmaz. Sana hemen söyleyeyim, bu son soruşturma onun canına okudu. Rourke sakin bir sesle, henüz bu dosyayı kapatmış değil diye cevap verdi ve çıplak bir sarışın onun göğsünü okşamak için yanına sokulunca gülümsedi. Koyu gri, çizgili bir elbise giymiş olan bir adamı göstererek, bu beyle şansın yaver gidebilir dedi. Kendisi Stoner Dynamics'in sahibidir. Kız, bir şey anlamamış gibi yüzüne bakınca, Rourke kızın aşağılara doğru inmekte olan ellerini kibarca itti. Çok zengindir. Kız uzaklaşırken Feeney arzulu bakışlarla arkasından baktı. Benim mutlu bir evliliğim var Rourke. Evet duydum. Söylerken utanıyorum ama şöyle genç ve güzel bir kıza karanlık bir odada binmeyi de isterim. Bunda utanacak bir şey yok Feeney. Gerçek bu. Uzun uzun içini çektikten sonra esas konuya döndü. Dallas buradan birkaç hafta uzaklaşınca bu konuyu unutur. Dönüşte yeni dosyalar onu bekliyor olacaktır. O kaybetmeyi sevmez ve kaybettiğini sanıyor. Konuyu kapatmayı denedi. Düğününden önceki geceyi cinayetlerden söz ederek geçirmek istemiyordu. Ama dayanamadı ve ağzının içinde bir küfür savurarak Feeney'i sessiz bir köşeye çekti. Doğu yakasında öldürülen uyuşturucu satıcısı hakkında neler biliyorsun? Diye sordu. Hamam böceği, bilinecek fazla bir şey yok. Uyuşturucu satıcısı oldukça şık giyinirdi ve bayağı aptaldı. Tuhaf ama bu heriflerin çoğu böyledir. Kendi çöplüklerinde öterler. Hamam böceği kısa yoldan kolay para kazanmayı severdi. O da Boomer gibi bir muhbir miydi? Eskiden onun adamı geçen yıl emekli oldu. Bir muhbiri kullanan kişi emekli olunca ne olur? O muhbirle başkası çalışmaya başlar ya da polisle ilişkisi kesilir. Hamam böceği için yeni biri bulunmamıştı. Rourke bu konuyu unutmaya çalıştı ama beceremedi. Emekli olan polis kimdi? Onun birlikte çalıştığı biri var mıydı? Ne sanıyorsun? Kafamın içinde bellek çipleri olduğunu mu? Evet, bu sözler Feeney'in gururunu okşamıştı. Doğrusunu istersen onun eski bir arkadaşımla ortak çalıştığını hatırlıyorum. Danny Riley. Bu çok eskidendi, 2041'de. Bir süre Marie Discoli ile birlikte çalışmıştı. Birkaç yıl. 2048'e kadar. 49 da olabilir. Rourke boş ver diye mırıldandı. Sonra 2 yıl Castro ile birlikte çalıştı. Rourke birden dikkat kesildi. Castro mu? Hamam böceğiyle çalışırken Castro onun ortağı mıydı? Elbette ama iki ortağın sadece biri muhbirle çalışır. Finney alnını buruşturdu. Genel eğilim ortağının bağlantılarını devralmak yolundadır. Ama Castro'nun böyle yaptığına ilişkin bir kayıt yok. Onun kendi muhbirleri vardı. Rourke içinden bunun kendi ön yargısı, kendi kıskançlığı olduğunu tekrarlıyordu. Ama dinlemedi. Her şey kayda geçmez. Sence Castro'ya yakın çalışan iki muhbirin öldürülmesi rastlantı mı? Üstelik ikisinin de ölümsüzlükle ilişkisi vardı. Castro'nun hamam böceğiyle çalıştığını söylemiyoruz. Bu olaylar göründüğü kadar rastlantısal değil. Yasa dışı uyuşturucular söz konusu. Olaylar birbiriyle örtüşüyor. Hamam böceğiyle diğer cinayetler arasında Castro dışında başka ortak noktalar var mı? Tanrım, Rourke elini yüzünde gezdirdi. Sen de Dallas kadar kötüsün. Bak, yasa dışı uyuşturucular alanında çalışan polislerin birçoğunun uyuşturucu sorunu vardır. Castro ise iliklerine kadar temizdir. Kendisine yapılan testlerin hiçbirinde kanında uyuşturucu izine rastlanmamıştır. İyi bir şöhreti vardır. Yakında yüzbaşılığa terfi edecek. Bunu çok istediğini saklamıyor. Bu gibi işlere bulaşmaz. Kimi zaman bir adam birazcık tahrik olur Finney ve direnemez. Bana yasa dışı uyuşturucular servisinde çalışan polislerden hiçbirinin daha önce kendisine çıkar sağlamadığını mı söyleyeceksin? Hayır. Finney yine içini çekti. Bu konuşmalar sonucunda ciddileşmiş, ayılmıştı. Buysa hiç hoşuna gitmiyordu. Onu suçlayabileceğimiz hiçbir şey yok Rourke. Dallas onunla birlikte çalışıyordu. Bir yanlışı olsaydı Dallas bunun kokusunu alırdı. O hemen anlar. Rourke Eve'in sözlerini hatırlayarak "Onun dikkati dağılmıştı, kafası başka yerdeydi." diye mırıldandı. "İyi düşün Finney, bu soruşturmada ne kadar çabuk ilerlese de hep bir adım geride kalıyordu. Biri onun nasıl hareket edebileceğini bilse önceden tedbir alabilirdi. Özellikle de bir polis gibi düşünebilen biri." Finney, "Ondan hoşlanmıyorsun çünkü o da senin kadar yakışıklı," dedi. Rourke bunu duymazlıktan geldi. "Bu gece onun hakkında ne kadar araştırma yapabilirsin?" "Bu gece mi? Tanrım, iki muhbiri öldü diye bir polis hakkında araştırma yapmamı, özel kayıtlara bakmamı mı istiyorsun? Üstelik de bu gece, öyle mi?" Rourke elini Finney'in omzuna koydu. "Benim bilgisayarımı kullanabilirsin." Rourke onu kalabalığın arasından sürükleyerek dışarı çıkarırken Finney, "Siz iyi bir çift olacaksınız," diye mırıldandı. "İkiniz de birer köpek balığından farksızsınız." Eve'in gözleri buğulanmış gibiydi. Ağzına kadar dolu bir su deposunun içine girmiş gibiydi. Dalgaların arasından Castro'yu görüyor, onun teninden yayılan sabun ve ter kokusunu duyuyordu. Ama onun burada ne işi olduğunu anlayamıyordu. "Neler oluyor Castro? Bir haber mi geldi?" Çevresine bakınıp Peabody'yi aradı ve ucuz cinselliği daha zevkli hale getirmeye yönelik kırmızı perdeleri gördü. "Dur bakalım, rahatla." Castro kıza bir doz daha uyuşturucu vermek istemiyordu. Zaten partide içki içmişti. "Kapı kilitli Eve, bir yere gidemezsin. İşleri kolaylaştırmak için sana bir doz uyuşturucu verdim." Saten yastıklardan birini arkasına koyup dayandı. "Bu işin peşini bıraksaydın çok daha kolay olacaktı. Ama bırakmadın. Bırakmayacaksın. Unut Tanrım. Lilikas'ı bulduğuna inanamıyorum." "Kim? Ne?" "Vegas 2'deki çiçekçi." "Çok yaklaştın iyi. O herifi ben de kullanıyordum." Genç kadının midesi bulanmaya başlamıştı. Boğazına gelen safranın tadını hissetti. Başını dizlerinin arasına sokarak derin derin nefes aldı. "Aşırı yemek yemek bazen mide bulandırır. Gelecek sefere dikkatli ol." "Seni atlamışım." Bekarlığa veda partisinde özgürlüğünün son gecesini içki içmek yerine yağlı ve ağır yemekler yiyerek kutlamıştı. Şimdi kusmamak için çaba harcıyordu. "Seni atlamışım." Castro onun ne demek istediğini anlamıştı. "Başka bir polis aramıyordun. Niçin arayacaktın ki? Senin kendi endişelerin vardı. Kuralları çiğnedin Eve. Çok iyi biliyorsun ki bir soruşturmayı yürüten polisin soruşturulan olayla asla ilgisi olamaz. Arkadaşın için çok endişeliydin. Bu aptalca bir davranış bile olsa takdir ediyorum. Kızı saçlarından kavrayıp başını arkaya doğru çekti. Göz bebeklerini çabucak kontrol etti ve verdiği dozun şimdilik yeterli olduğuna ikna oldu. İşini bitirmeden ona aşırı doz vermeyi göze alamazdı. Sana gerçekten hayranım Eve. Orospu çocuğu. Sesi paslı diline yapışıyordu. Onları sen öldürdün. Teker teker hepsini ben öldürdüm. Çok rahattı. Yine bacaklarını uzatıp ayak bileklerini üst üste koydu. İtiraf edeyim ki her şeyi kendime saklamak kolay olmadı. Senin gibi bir kadına kurnaz bir erkeğin neler yapabileceğini göstermemek bana güç geliyor, gururuma dokunuyordu. Biliyor musun Eve, Boomer cinayetiyle senin ilgilendiğini duyunca biraz endişelenmiştim. Uzandı ve parmağıyla genç kadının çenesine dokunup oradan memelerinin arasına kaydı. Seni tavlayabileceğimi düşündüm. Beni çekici bulduğunu itiraf et. Ellerini üzerimden çek. Adamın elini itmek için uzandı ama yetişemedi. Casto güldü. Derinlik algılaman kayboldu. Uyuşturucular insanı mahveder Eve. İnan bana bunu her gün sokaklarda görüyorum. Görmekten bıktım. Her şey böyle başladı. O şık giyimli alçaklar bu işlerden büyük servetler kazanıyorlar ve yakalanmıyorlar. Ben niçin yapmayayım? Para için mi yaptın? Başka ne olabilir ki? 2 yıl önce ölümsüzlük bağlantısının içine düştüm. Kısmet işte. O ilk günlerde elimden geleni yaptım. Eden kolonisindeki bir kaynağın bana bir numune göndermesini sağladım. Bizim zavallı Boomer, Eden kolonisindeki kaynağımdan bunu öğrendi. Sana kendisi mi söyledi? Elbette. Yasa dışı uyuşturucular pazarında bir şey duydu mu hemen bana gelirdi. Yine öyle yaptı. Ama benim bu işin içinde olduğumu bilmiyordu. O zaman çok gizli tutuyordum. Boomer'da formülün bir kopyasının olduğunu biliyordum. Onun da beklemede olduğundan haberim yoktu. Onu öldürdün, kemiklerini kırdın. Bunu ancak gerektiği zaman yaptım. Gerekli olmadan hiçbir şey yapmam. Hepsi Pandora'nın, o güzel fahişenin yüzünden oldu. Casto bir cinsellik, güç ve para hikayesi anlatırken Eve onu dinliyor, bir yandan da beynini ve sinir sistemini normal hale getirmeye çalışıyordu. Pandora onu kulüpte görmüştü ya da birbirlerini görmüşlerdi. Onun polis olması, özellikle yasa dışı maddeler bürosunda çalışması kızın hoşuna gitmişti. Eline her türlü uyuşturucu geçebilirdi, öyle değil mi? Casto ise bu kız için her şeyi seve seve yapardı. Ona hayran olmuş, büyülenmiş, tutulmuştu. Evet, artık Pandora'ya bağımlıydı. Hatası ölümsüzlük hakkında bildiklerini onunla paylaşmak ve bu uyuşturucunun ticaretini yapma konusunda onu dinlemek olmuştu. Pandora büyük kârlar hayal ediyordu. 3 yaşam boyunca harcayamayacakları bir servet ve gençlik, güzellik, harika seks. Genç kadın bu uyuşturucuya çabucak bağımlı olmuş, her an daha fazlasını istemeye başlamıştı. Onu elde etmek için de Casto'yu kullanıyordu. Ama kendisi de işe yaramıştı. Mesleği ve şöhreti sayesinde kolayca seyahat ediyor, o sırada sadece Starlight istasyonunda küçük bir özel laboratuvarda imal edilen uyuşturucunun hepsini getiriyordu. Sonra Casto, onun Redford'u da bu işe dahil ettiğini öğrenmişti. O zaman ona çok kızmıştı ama Pandora onu seks ve vaatlerle sakinleştiriyordu ve parayla elbette. Ama işler kötüye gitmeye başlamıştı. Boomer para istiyordu. Toz halindeki uyuşturucudan bir torba ele geçirmişti. O sülüğü susturmalıydım. Burada yakaladım. Onu susturmak için verdiğim kredileri şeker gibi sağa sola saçıyor, çenesini tutmuyor ve havalarda uçuyordu. O fahişeye ne anlattığını bilmiyordum. Casto omuz silkti. Bunu sen anladın. Tahminlerin doğruydu ama şüphelendiğin kişi yanlıştı Eve. Kızı dışarı çıkardım. O zamana kadar çok hata yapmıştım. O sadece bir fahişeydi. Eve başını duvara dayadı. Başının dönmesi geçmiş sayılırdı. Casto kendisine hafif bir doz verdiği için şükretti. Casto'nun çenesi açılmıştı. Eve onu istediği kadar konuşturabilirdi. Eğer buradan kendi çabasıyla çıkamazsa kısa bir süre içinde birisi onu aramaya başlayacaktı. Sonra Boomer'ın peşine düştün öyle mi? Odasına gidip onu sürükleyerek dışarı çıkaramazdım. Bu çevrede herkes beni tanır. Ona biraz zaman tanıdım, sonra aradım. Onunla anlaşabileceğimizi, ona ihtiyacımız olduğunu söyledim. O kadar aptaldı ki buna inandı. O zaman avucuma düştü. Ona önce işkence yaptın, hemen öldürmedin. Sağda solda neler söylediğini, kimlerle konuştuğunu öğrenmek zorundaydım. Fazla direnç göstermedi. Bizim Boomer acıya karşı zayıftı. Bülbül gibi şakıdı. Formülün elinde olduğunu öğrendim. Buna çok sinirlenmiştim. Onun suratını orospununki gibi parçalamayacaktım ama kendimi kaybettim. Kısacası bu. Duygularıma yenildim diyebiliriz. Eve zayıf ve boğuk bir sesle konuşmaya çalışarak "Soğuk bir herifsin." diye söylendi. "Bak bu doğru değil Eve. Piba diye sor." Sırıttı ve uzanıp kızın göğsünü sıktı. Eve öfke ve hiddetle sarsıldı. "Senin benimle yatmayacağını anlayınca Didi'ye yaklaştım. Sen o alçak İrlandalıya o kadar bağlıydın ki gerçek bir erkeğe bile dönüp bakmıyordun." Didi de düzülmeye hazırdı. "Doğrusunu istersen ondan hiçbir zaman senden alabileceğim zevki alamadım. Didi sadece iyi bir polis, o kadar. Ama şarabına bir şeyler karıştırıverirsen daha iyi sevişiyor. Peabody'ye uyuşturucu mu verdin?" "Ara sıra. Senin resmi raporuna yazmadığın küçük ayrıntıları ağzından almak için. Hem de gece dışarı çıktığımda ben yokken uyanmaması için. O taş gibi sağlam bir tanıktı. Pandora olayını biliyorsun. O beş aşağı beş yukarı senin tahmin ettiğin gibi oldu. Sadece şu farkla ki ben o gece onun kapısının önünde bekliyordum. Evinden çıkar çıkmaz onu gördüm. O tasarımcının dairesine gitmek istiyordu. O sırada ilişkimizi bitirmiştik. Artık sadece iş arkadaşıydık. Onu oraya götürmemde bir sakınca olmadığını düşündüm. Beni devreden çıkarmak istediğini biliyordum. Bütün parayı kendisi almak istiyordu. Bu uyuşturucuyu ona ilk veren o adam da olsa sokakları tanıyan bir polise ihtiyacı olduğunun farkında değildi. Boomer konusunu da biliyordu. Ama bu onu rahatsız etmiyordu. Pis bir sokak sürüngeninden ona neydi? Ona kötülük edebileceğimi ise asla düşünmüyor, tahmin etmiyordu. Ama bunu yaptın. Onu gitmek istediği yere götürdüm. O zaman bunu yapmanın aklımdan geçip geçmediğinden emin değilim. Ama güvenlik kamerasının parçalanmış olduğunu gördüğümde bu bana bir işaret gibi geldi. Adamın dairesi boştu. Sadece o ve ben. Onu öldürecek olursam terzinin üstüne kalacaktı. Ya da Pandora'nın kavga ettiği küçük kadının. O zaman ona vurdum. İlk darbe onu yere düşürdü. Ama yine kalktı. Bu uyuşturucu onu güçlü ve acımasız yapıyordu. Ona tekrar tekrar vurmak zorunda kaldım. Oluk gibi kan akıyordu. Nihayet bir daha kalkmamak üzere düştü. Küçük arkadaşın geldi. Sonrasını biliyorsun. Evet, sonrasını biliyorum. Pandora'nın evine gidip içinde haplar bulunan kutuyu aldın. Onun avuç içi iletişim cihazını niçin aldın? O cihazdan her zaman beni arardı. Numaraları kaydetmiş olabilirdi. Ya hamam böceği? O cabası. Kafaları karıştırmak için. Hamam böceği yeni bir ürünü denemeye her zaman istekliydi. Sen araştırmayı derinleştiriyordun. Ben de sağlam bir tanığım olduğu zaman bu işi yapmak istedim. Didi'yi kullandım. Jerry'i de sen öldürdün, öyle değil mi? Deniz kıyısında bir yürüyüş yapmak kadar kolay oldu. Saldırgan hastanın yarattığı kargaşa sırasında Jerry'nin yanına gittim. Ona bir uyarıcı verdim. Ne olduğunu anlamadan onu odadan çıkardım. Ona içkisinden vereceğimi söyledim. Bir bebek gibi ağladı. Uyumlu olmasını sağlamak amacıyla önce morfin yaptım. Sonra ölümsüzlük, sonra da bir tutam Zeus verdim. Mutlu öldü Eve, bana teşekkür etti. Sen insancıl bir adamsın Castro. Hayır Eve, ben bir numara olmak isteyen bencil bir adamım. Bundan utanmıyorum. 12 yıl sokaklarda kan, kusmuk ve meni arasında dolaştım. Her şeyin bedelini ödedim. Bu uyuşturucu bana istediğim her şeyi verecek. Yüzbaşı olacağım ve 4-5 yıl süreyle uyuşturucu satışlarından gelen paraları sahte bir isimle açtığım bir hesapta biriktireceğim. Sonra emekli olup tropik adalardan birine yerleşip egzotik içkimi yudumlayacağım. Eve, Castro'nun heyecan ve küstahlığının yerini soğukkanlılığa bıraktığını hissediyordu. Önce beni öldürmen gerekecek. Bunu biliyorum Eve. Çok yazık. Sana Fitzgerald'ı verdim ama yetinmedin. Adeta şefkatle kızın saçını okşadı. Senin için işleri kolaylaştıracağım. Yanımda seni acı çektirmeden öldürecek bir şey var. Hiçbir şey hissetmeyeceksin. Çok düşüncelisin Casto. Sana bu kadarcık borcum var şekerim. Polisler arası dayanışma. Arkadaşın kurtulduktan sonra bu işin peşini bıraksaydın iyi olurdu. Ama bırakmadın. Keşke işler bu raddeye gelmeseydi. Her şey başka türlü olsaydı Eve. Seni gerçekten beğeniyordum. Eve doğru eğildi ve o kadar yaklaştı ki genç kadın onun dudaklarını hissetti ve kendisini öpeceğini sandı. Yavaşça kirpiklerini aralayıp adamın yüzüne baktı. Yumuşak bir sesle "Casto," dedi. "Evet, işte böyle. Biraz rahatla, uzun sürmeyecek." Cebine uzandı. Allah belanı versin. Eve dizini hızla savurdu. Derinlik algılaması hala tam değildi. Darbeyi adamın gırtlağına indireceğine çenesine çarptı. Casto sırt üstü yataktan aşağı yuvarlandı ve elindeki basınç enjektörü yere düştü. İkisi de ona doğru atıldılar. Hangi cehennemde bu kız? Kendi partisini yarıda bırakarak çıkıp gitmiş olamaz. Mavis incecik topuklarını yere vurarak kulübün içinde sağa sola koşuyor, Eve'i arıyordu. İçimizde tek ayık olan oydu. Nadine isteksizce dantelli sütyenin üstüne bluzunu giyerken "Tuvalette olabilir mi?" dedi. Peabody oraya iki kere baktı. "Doktor Mira kaçmış olamaz değil mi? Sinirli olduğunu biliyorum ama o kaçacak biri değil." Mira'nın başı hala dönüyordu ama düzgün konuşmaya çalışıyordu. "Biraz daha arayalım. Buralarda bir yerde olmalı. O kadar kalabalık ki." Yüzünde kocaman bir gülümsemeyle Crack göründü. "Hala gelini mi arıyorsunuz?" diye sordu. "Son bir uçuş yapmak istemiş olmalı. Şurada oturan züppe onun bir kovboyla birlikte özel odalardan birine girdiğini görmüş." "Dallas mı?" Bunun düşüncesi bile Mavis'in kükremesine yetti. "Buna imkan yok. Demek ki son özgürlük gecesini kutluyor." Crack omuzlarını kaldırdı. "Kıskandınızsa başka odalarımız da var hanımlar." Peabody "Hangi odaya girmiş?" diye sordu. Midesindeki her şeyi dışarı attığı için tamamıyla ayılmıştı. "5 numara. Grup seks mi istiyorsunuz? Size birkaç yakışıklı genç oğlan bulabilirim. Her boyda, her biçimde ve her renkte." Hanımlar ona cevap vermeden yanından geçince Craig başını salladı ve gidip düzeni sağlamaya devam etmesinin daha uygun olacağına karar verdi. Enjektör Eve'in parmaklarından kaydı ve elmacık kemiğine isabet eden dirseğin verdiği acı yüzünü testere gibi biçti. Buna rağmen Eve'in boğuşmaya hazır olması Casto'yu şaşırtmıştı. Genç kadın adamın nefes borusuna yumruğunu indirirken "Bana daha ağır bir doz vermeliydin," dedi. "Bu gece içki içmemiştim pezevenk." Onu sırt üstü yatırmayı başarmıştı. "Yarın evleniyorum." Bu sözleri Casto'nun burnunu kanatarak noktaladı. "Bu Peabody içinde alçak." Casto onu kaburgalarından yakalayıp çevirdi. Enjektörün kolunun üstünden geçtiğini hissetti ve kalçasını yukarı kaldırarak onu itmeye çalıştı. Bir şans eseri olarak mı, Eve'in derinlik algılamasının tam olmayışından mı bilinmez, Casto onun kalça darbesinden kaçmak için bir hareket yapınca genç kadının iki ayağı birden suratına çarptı. Adamın gözleri yerinden oynadı. Sırt üstü düşerken kafası hoş bir gürültüyle yere çarptı. Yine de ona biraz daha uyuşturucu vermeyi başarmıştı. Kız altın bir sıvının içinde yüzdüğünü hissederek emeklemeye başladı. Kapıya doğru bir hamle yaptı ama kilit ve şifresi çok yukarıda kalıyordu. O sırada kapı açıldı ve kıyamet koptu. Birinin onu kaldırıp bir yere yatırdığını hissetti. Birisi ciddi bir ses tonuyla Eve hava verilmesini söylüyordu. İçinden kahkahalar atmak geliyordu, uçuyordu ve bundan başka bir şeyi düşünemiyordu. Tekrar tekrar "Onları bu alçak öldürmüş," diyordu. "Bu alçak öldürmüş. Atladım. Rourke nerede?" Gözlerini açmıştı. Göz bebekleri mermer bilyeler gibi dönüyordu. Sağlık merkezi kelimelerini duydu ve bir kaplan gibi mücadele etmeye başladı. Rourke merdivenlerden indi. Ağzı sıkıca kapalıydı. Finney'in hala yukarıda oflayıp puflamakta olduğunu biliyordu ama kendisi ikna olmuştu. Ölümsüzlük gibi büyük kârlar vaat eden bir uyuşturucu işi, bir uzman ve polisin içinde bir bağlantı gerektirirdi. Casto bu iki gereksinimi de karşılıyordu. Bunu Eve de kabul etmek istemeyebilirdi, bu yüzden ona henüz bahsetmeyecekti. Onlar balayındayken Feeney 3 hafta bu işi deşecekti. Elbette eğer bir balayı olursa. Kapının açıldığını duyup çenesini uzattı. Bunu bir kere ve şu anda konuşmaya karar vermişti. Şimdi, hemen. İki basamak daha indi ve merdivenin geri kalanını koşarak tamamladı. Ona ne oldu? Yüzünde kan var. Yarı baygın durumdaki Eve'i, beline gümüş rengi bir peştemal sarmış olan dev yapılı bir zencinin kucağından aldı. Herkes birden konuşmaya başlayınca, Mira okul çocuklarını susturmaya çalışan bir öğretmen gibi ellerini çırptı. Onun sessiz bir odaya ihtiyacı var. Sağlık görevlileri ona uyuşturucuya karşı bir ilaç verdiler ama yine de bazı etkileri olacaktır. Çizik ve berelerini pansuman yapmalarına izin vermedi. Rourke'un yüzü kaya gibi olmuştu. Uyuşturucu da ne demek oluyor? Mavis'e baktı. Onu hangi cehenneme götürdün? Eve'in gözleri hala cam gibiydi. Kollarını Rourke'un boynuna doladı. Onun suçu yok Rourke. Casto. Casto yapmış Rourke. Biliyor musun? Aslında bunu atlamam büyük aptallıktı. Büyük bir aptallık. Şimdi yatabilir miyim? Mira sakin bir sesle onu yukarı çıkar Rourke dedi. Ben yaralarına pansuman yaparım. İnan bana iyileşecektir. Eve Rourke'un kucağında uçar gibi merdivenleri çıkarken iyileşeceğim dedi. Sana her şeyi anlatacağım. Sana her zaman her şeyi söyleyebilirim değil mi? Çünkü sen beni seviyorsun. Rourke şu anda tek bir şey öğrenmek istiyordu. Eve'i yatağın üstüne yatırdı. Berelenmiş yanağına ve şiş ağzına dikkatle baktı. Casto öldü mü? Hayır. Ama onu öldürmekten beter ettim. Gülümsedi. Rourke'un bakışlarındaki anlamı kavradı ve yavaşça hayır. Asla dedi. Bunu aklından bile geçirme. Birkaç saat sonra evleniyoruz. Rourke onun yüzüne düşen saçları arkaya doğru itti. Öyle mi? Düşündüm. Bir fikre odaklanmakta güçlük çekiyordu ama bu önemliydi. Ellerini kaldırıp Rourke'un yüzünü avuçlarının arasına aldı. Bu bir formalite değil, bir anlaşma da değil. Nedir? Bu bir vaat. Yapmayı gerçekten istediğin bir şey konusunda söz vermek hiç de zor değil. Eğer işe yaramaz bir eş olursam bana katlanmak zorunda kalacaksın. Ben verdiğim sözden dönmem. Sonra bir şey daha var. Genç adam onun uykuya dalmak üzere olduğunu hissetti. Yüzündeki çiziklere Mira'nın pansuman yapabilmesi için biraz yana çekildi. Nedir o Eve? Seni seviyorum. Bu kimi zaman midemin ağrımasına neden oluyor. Ama hoşuma da gitmiyor değil. Şimdi yorgunum. Yatağa gel. Seni seviyorum. Rourke, Mira işini yapabilsin diye geri çekildi. Uyumasında bir sakınca var mı? Aksine bu ona çok iyi gelecek. Uyandığında iyileşmiş olacak. Belki hafif bir baş ağrısı olur. Bu da haksızlık. Çünkü düğününde başı ağrımasın diye hiç içki içmedi. Öyle mi? Eve uyumuştu ama Rourke onun sakin görünmediğini fark etti. Zaten uyurken hiçbir zaman sakin görünmezdi. Bana söylediklerini hatırlayacak mı? Mira neşeli bir sesle, hatırlamayabilir dedi ama sen hatırlayacaksın ve bu yeter. Rourke başını sallayıp geri çekildi. Eve yine güvendeydi. Bir kere daha kurtulmuştu. Dönüp Peabody'ye baktı. Bana olup bitenleri anlatabilir misin? Uyandığında Eve'in başı ağrıyordu ve bu hiç hoşuna gitmedi. Midesi kas katıydı, çenesi acıyordu. Mira'nın gayretleri ve Trina'nın makyaj ürünlerini kullanmadaki mahareti sayesinde çürükler belli olmuyordu. Kendini aynada inceledi ve bir gelin olarak fena görünmediğine karar verdi. Harika görünüyorsun Dallas. Mavis iç geçirdi ve Leonardo'nun şaheserinin etrafında dolaştı. Elbise olması gerektiği gibi aşağı doğru kayarak iniyordu. Bronz tonu Eve'in tenini renklendiriyor, çizgiler genç kadının ince uzun bedenini öne çıkarıyordu. Giysi o kadar sadeydi ki önemli olan bu giysinin içindeki kadındır demek ister gibiydi. Eve'in midesine sancılar girerken Mavis neşeyle ona yaklaştı. Bahçe insanlarla dolup taşıyor dedi. Pencereden baktın mı? Daha önce de kalabalık insan toplulukları gördüm. Üstümüzde medya helikopterleri dolaşıyordu ama Rourke bir düğmeye basmış olacak ki kayboldular. Bu iyi. Sen iyisin, öyle değil mi? Doktor Mira o uyuşturucunun tehlikeli etkileri olmayacağını söyledi ama... İyiyim. Bu sadece kısmen yalandı. Dosyanın kapanmış olması, gerçekleri öğrenmiş olmak işleri kolaylaştırıyor. Jerry'i düşününce üzüldü. Mavis'in pırıl pırıl parlayan yüzüne, uçları gümüş rengine boyanmış saçlarına bakıp gülümsedi. Leonardo ile hala birlikte yaşamayı planlıyor musunuz? Şimdilik benim dairemde oturacak. Bu arada daha büyük bir yer arayacağız. Ona bir çalışma odası gerek. Ben de yeniden kulüplerde çalışmaya başlayacağım. Çalışma masasının üzerinde duran kutuyu alıp Eve uzattı. Rourke bunu sana yolladı. Öyle mi? Kutuyu açınca heyecan ve korkuya kapıldı. Bakır ve renkli taşlardan oluşan iki sıra gerdanlık harikaydı. Ona bahsetmiştim. Bahsettiğinden eminim. Eve içini çekerek önce gerdanlığı, sonra da gerdanlığın takımı olan küpeleri taktı. Aynaya baktı ve bir yabancı gibi diye düşündü. İsa'dan önceki zamanlardan kalma bir savaştı. Bir şey daha var. Ah, Mavis, bir şeye daha tahammül edemeyeceğim. Şunu anlaması gerekiyor ki. Mavis, masanın üstündeki uzun beyaz kutudan aldığı beyaz çiçeklerle ona dönünce Eve sustu. Petunyalar. Arka bahçede yetişen basit bir çiçek. Petunya. O her zaman bilir diye mırıldandı. Mide kasları gevşedi, sinirleri öldü adeta. O bilir işte. Birisi seni böyle anlıyorsa ve sen de bunu biliyorsan şanslısın demektir. Evet. Eve çiçekleri alıp bağrına bastı. Aynadaki görüntüsü artık ona yabancı değildi. Onun Eve Dallas'ın düğün günündeki haline benzediğini düşündü. Rourke beni görünce küçük dilini yutacak. Güldü. Mavis'in koluna sarıldı ve evlilik yemini etmek üzere telaşla odadan çıktı. 21. ayrımın sonu. Sayfa 420. Kitabın seslendirmesi bitti. Kitabın adı Ölümsüz Ölüm. Yazarı Nora Roberts. Seslendiren Sevda Türkeri. Seslendirme bitiş tarihi 21 Eylül 2014.